Ayrım 25. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 211. Gerçekten de şatonun benim için çok tanıdık olan kapısını tıklatır tıklatmaz, genellikle somurtkan bir görüntü sergileyen uşak beni farklı, çok daha neşeli bir tavırla selamladı. Hemen ardından da aynı ses tonuyla ekledi. Teğmenim, sizi hemen kuledeki terasa götürebilir miyim? Saygıdeğer hanımefendiler sizi orada bekliyorlar. Ellerini niçin sabırsızlık içinde oynatıyordu acaba? Bana bakarken gözleri niçin sevinçle parlıyordu? Telaşının nedeni ne olabilirdi? Ondaki bu değişimin nedeni ne olabilirdi? Terasa çıkan döner merdivenleri çıkmaya hazırlanırken bir yandan da elimde olmadan kendime bu soruları soruyordum. Joseph'teki bu değişimin nedeni neydi acaba? Beni yukarı çıkarmaktaki bu sabırsızlığın nedeni ne olabilirdi? O sakin, sadık adama ne olmuştu? Neşeli olmak çok hoştu. Bu pırıl pırıl Haziran gününde dinç, kuvvetli bacaklarla kulenin döne döne yukarı çıkan merdivenlerinden tırmanırken pencerelerden doğuya, batıya, kuzeye, güneye, dört bir yana bakıp sonsuza kadar uzanıp giden manzarayı seyretmek insanın içini sevinçle dolduruyordu. Terasa çıkmama 10-11 basamak kala alışılmadık bir şey birden durmama neden oldu. Yukarıdan karanlık merdiven boşluğuna yayılan keman namelerine violonsel seslerinin eşlik ettiği, bayan vokallerce söylenen tatlı, hafif bir dans melodisi. Şaşırmıştım. Bu müzik sesi de neydi, nereden geliyordu? Gökten inmişçesine, olağan dışı, aynı zamanda hem yakın hem uzak, gizemli ve bir o kadar da belirgin olan bu operet müziğinin kaynağı neresi olabilirdi? Acaba yakınlardaki bir gazinoda canlı bir orkestra çalıyor, rüzgar da bu melodileri buraya kadar ulaştırıyor olabilir miydi? Hemen sonra bunun terastan geldiğini, basit bir gramofondan başka bir şey olmadığını fark ettim. O sabah her şeyde bir giz, bir mucize beklemem ne tuhaftı. Koskoca bir orkestranın terasta ne işi olabilirdi ki? Ancak bir iki adım daha attıktan sonra yeniden durakladım. Yukarıda gramofon çaldığı kesindi. Ancak arada sırada bu küçük müzik kutusundan çıkması olanaksız canlılıkta gerçek kadın sesleri de duyuluyordu. Bunlar çocukça bir coşku ve neşeye sahip gerçek genç kız sesleriydi. Durup kulak kesildim. Hoş, tok, kolları kadar yumuşak soprano sesin sahibi İlona'ydı. Peki ama ona eşlik eden diğer ses o kimindi? Herhalde Edith, genç, coşkulu, şımarık bir kız arkadaşını davet etmişti. Kulemize tüneyip şarkılar söyleyen bu güvercin merakımı uyandırmıştı. Onu göreceğim için heyecanlanıyordum. Ancak terasa vardığımda büyük bir sürpriz beni bekliyordu. Orada yalnızca evin iki kızı Edith ve Ilona vardı. Şarkılar söyleyen neşeli billur gibi sesin Edith'in olmasından duyduğum şaşkınlık inanılmaz boyuttaydı. Bir gün içinde ortaya çıkan değişim inanılır gibi değildi. Yalnızca sağlıklı, kendine güvenen bir insan böylesine rahat, böylesine içten şarkılar söyleyebilirdi. Bu zavallı hasta kızın iyileşmiş olması ise olanaksızdı. Tabii eğer akşamdan sabaha bir mucize olmadıysa. Onu bu denli değiştiren, benliğindeki karamsarlığı, umutsuzluğu bir anda silip atan ne olabilirdi? O andaki duygularımı anlatmak gerçekten çok zor. İki kızı çıplak olarak görmüş gibi bir duyguya kapılmıştım. Hasta kızcağız o ana kadar gerçek kişiliğini benden gizlemiş, başka bir kişiliğin ardına mı gizlemişti? Yoksa bir gece içinde yeni bir insan mı olup çıkmıştı? Peki ama neden ve nasıl? Benim şaşkınlığımın aksine iki genç kızın beni birden karşılarında görünce anlaşılan hiç şaşırmamışlardı. Haydi diye seslendi Edith beni fark ederek İlona'ya dönüp. Haydi artık gramofonu kapatsana. Ardından eliyle işaret ederek beni yanına çağırdı. Nihayet geldiniz. Sizi sabırsızlıkla bekliyordum. Haydi bana da her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatın lütfen. Her şeyi ama her şeyi. Babam da açıklamaya çalıştı ama o kadar heyecanlıydı ki her şeyi birbirine karıştırdı. Onun heyecanlı olduğu zaman iki sözcüğü bile doğru dürüst bir araya getiremediğini biliyorsunuz. Düşünün bir kere, gece yarısı heyecan içinde odama geldi. Gerçi ben de o korkunç fırtına yüzünden uyuyamamıştım. Üstelik pencerenin aralığından gelen hava yüzünden donacak kadar üşüyor ama ayağa kalkacak gücü bulamıyordum. Bütün gece birinin uykusunun kaçıp odama gelmesi ve pencereyi kapaması için dua etmiştim. Birden onun yaklaşan ayak seslerini duydum. Aslında önce çok korktuğumu itiraf etmeliyim. Gecenin ikisi ya da üçüydü. Şaşkınlıktan ilk anda babamı bile tanıyamadım. Ama o da o kadar farklı görünüyordu ki hemen yanıma geldi. Yerinde duramıyordu. Onu görmeliydiniz. Hem gülüyor hem ağlıyordu. Babamın kahkahalar atıp küçük bir çocuk gibi önce bir ayağının sonra diğer ayağının üstünde dans ettiğini düşünebiliyor musunuz? Elbette öğrendiklerini anlatmaya başladığında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Önceleri duyduklarıma inanamadım. Babamın hayal gördüğünü ya da benim bir düşün ortasında olduğumu birazdan uyanacağımı sandım. Daha sonra seslerimizi duyan İlona odaya geldi. Sabaha kadar konuşup gülüştük. Neyse haydi söyleyin artık, anlatın bize bu yeni yöntem nasıl bir şeymiş. Şiddetli bir dalgaya tutulmuş bir insan kadar sersemlemiş ve böyle birinin dalga ile boşu boşuna başa çıkmaya çabalaması gibi ben de ne kadar çok şaşırdığımı belli etmemeye çalışıyordum. Bir tek sözcük her şeyi anlamamı sağlamıştı. Ben, yalnızca ben, bu zavallının ses tonundaki değişime neden olmuş, ondaki bu kendine güven duygusunu uyandırmıştım. Kekesfalva, Kondor'un bana güvenerek açıkladıklarını ona söylemiş olmalıydı. Peki ama Kondor bana ne söylemişti ki? Peki ama onun anlattıklarına ben neler eklemiştim? Kondor bana anlattıklarında son derece tedbirliydi. Ya ben, acıma duygusunun etkisiyle budalalaşmış olan ben, bunlara neler katıp anlatmıştım ki bütün ev birden neşeyle aydınlanmış, çökmüş insanlar yeniden canlanıp gençleşmiş, hastalar iyileştiklerini hissetmeye başlamışlardı. Bu neydi? Ne oldu? Neyiniz var teğmenim? Neden konuşmuyorsunuz? Niçin tereddüt ediyorsunuz? Edith heyecan içinde sıkıştırmayı sürdürüyordu. Ağzınızdan çıkacak her sözcüğün benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Anlatsanıza Kondor size neler söyledi? Ne mi söyledi? Zaman kazanmak için sözcükleri yineliyordum. Bildiğiniz gibi. Siz de biliyordunuz ya, çok iyi haberler var. Doktor Kondor, zamanla çok iyi sonuçlar alabileceğini umuyor. Yanılmıyorsam, yeni bulunan bir tedavi yöntemini uygulamayı düşünüyor ve bunun için bilgi toplamaya başlamış bile. Söylediğine göre çok etkili bir tedavi yöntemiymiş. Tabii, eğer yanlış anlamadıysam. Bu konuda kesin bir şey söylemek istemem ama bence doktorunuza güvenmelisiniz. İnanıyorum ki, evet bundan eminim, inanın o sizin için en iyi olanı yapacaktır. Ya benim kaçamak yanıt verme çabamı fark etmedi ya da sabırsızlığı yüzünden hiçbir şeyin farkına varmıyordu. Görüyorsunuz ya, ben şu ana kadar uygulanan tedavilerle ilerleme kaydedilemeyeceğini ta başından beri biliyordum. İnsan kendini herkesten daha iyi bilir, değil mi? Size tüm yapılanların, masajların, elektroterapilerin, protezlerin anlamsız olduğunu söylediğimi anımsıyorsunuz, değil mi? Bunlar o kadar uzun zamanda sonuç alınabilen yöntemler ki insanın dayanacak sabrı kalmıyor. Görüyorsunuz, değil mi? Hemen bugün ona sormaya gerek bile duymadan o aptal aletleri bacağımdan çıkardım bile. Bunun nasıl bir rahatlık, nasıl bir hafifleme olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Onlar olmasa belki de çok daha iyi hareket ederdim. Beni alıkoyan belki de bu kahrolası aletlerdi. Aslında farklı bir tedavi uygulanması gerektiğini uzun zamandır hissediyordum. Neyse, hadi bana hemen anlatın. Bu Fransız profesörün tedavisi nasıl bir şeymiş? Oraya gitmem gerekecek mi? Burada uygulanması mümkün olamaz mı? Hastanelerden nefret ediyorum. Oralar midemi bulandırıyor. Bir anlamda etrafımda hasta görmek istemiyorum. Zaten kendi hastalığımdan bıktım. Hadi anlatın artık. Nasıl bir uygulamaymış? Susmasanıza. Hepsinden önemlisi ne kadar sürecek? Gerçekten kısa sürede sonuç alınıyor mu? Babam benim gibi bir hastanın 4 ayda iyileştiğini söyledi. Yalnızca 4 ayda. Merdivenleri inip çıkabiliyor, hareket edebiliyormuş. Bu inanılmaz bir şey. Ne olur susmayın, hadi anlatın. Tedavim ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecekmiş? Onun düşüncelerini bir şekilde değiştirmek, her şeyin bu kadar kolay ve kesin olduğuna inanmasını engellemek gerek diye düşünüyordum. İçinde bulunduğu sevinç çılgınlığından bir şekilde kurtulmalıydı. Dikkatlice söze karıştım. Kesin bir tarih mi? Bunu hiçbir doktor önceden söyleyemez. Ben de bunun öngörülebileceğini sanmıyorum. Ayrıca Doktor Kondor yalnızca genel olarak böyle bir tedavi yönteminin varlığından söz etti. Çok başarılı sonuçlar alındığını duyduğunu söyledi. Ama bu duyduklarına ne kadar güvenilebileceğinden kendisi de emin değildi. Yani demek istediğim hastadan hastaya durumun değişiklik gösterebileceği. Bence de en iyisi Doktor Kondor kesin bir sonuç alana kadar beklemek. Ancak Edith mutluluğun verdiği heyecanla benim tedbirli açıklamalarıma karşı koydu. Ah, onu hiç tanımadığınız nasıl da belli. Ondan kesin bir yanıt almak olanaksızdır. O kadar tedbirli ve az konuşan bir insan ki. Bir şeyi yarım ağızda bile söylese, inanın bana baştan sona doğrudur. Ona kesinlikle güvenebilirsiniz. Bu durumumdan kurtulmaya ya da hiç değilse bir gün kurtulabileceğimi bilmeye nasıl gereksinim duyduğumu düşünemezsiniz bile. Şu ana kadar bana hep sabır dendi. Biraz daha sabır. Peki ama nereye kadar? İnsanın ne zamana kadar sabretmesi gerektiğini de bilmesi gerek. Biri bana 6 ay hatta 1 yıl daha sonra her şey düzelecek diye bilseydi, iyi diyecektim ve benden istenen her şeye katlanacaktım. Tanrı'ya şükürler olsun, beklediğim gün geldi. Dün akşamdan bu yana kendimi nasıl hafiflemiş, nasıl huzurlu hissettiğimi bilemezsiniz. Kendimi yaşamaya yeniden başlamış gibi hissediyorum. Bu sabah erkenden kasabaya indik. Bu sizi şaşırttı değil mi? Artık yakında bu beladan kurtulacağımı bildiğime göre, başkalarının ne söyleyecekleri, ne düşünecekleri, bana nasıl baktıkları, acıyıp acımadıkları umurumda bile değil. Kendi kendime bu aptalca bekleyişin ve sabrın artık biteceğini kanıtlamak için her gün kasabaya inip dolaşmak istiyorum. Yarın pazar, siz de izinli olduğunuza göre olağanüstü bir programımız var. Babam bizleri Hara'ya götürmeye söz verdi. Yıllardır, belki 4, belki 5 yıldır oraya gitmemiştim. Evin dışına bile çıkmak istemiyordum. Ama yarın oraya gideceğiz ve sizin de bizimle gelmenizi istiyoruz. Sizin için Ilona ile birlikte büyük bir sürpriz planladık. Ya da gülerek Ilona'ya döndü. Ne dersin, ona şimdiden sürprizimizden söz edelim mi? Evet, Ilona da gülüyordu. Aramızda hiçbir sır olmamalı. Öyleyse beni iyi dinleyin dostum. Babam oraya otomobille gitmemizi düşünüyordu. Ama böyle bir yolculuk hem çok kısa hem de sıkıcı olacaktı. Bu arada aklıma Joseph'in Deli Prenses'le ilgili olarak anlattıkları geldi. Hani şu bizden önce buranın sahibi olan ters kadın. O hep şimdi ahırda duran rengarenk boyalı 4 atın koşulduğu arabayla kasabaya inermiş. Üstelik de prenses olduğunu özellikle belli etmek istercesine nereye giderse gitsin hatta istasyona bile hep 4 atı da arabaya bağlatırmış. Onun dışında kimse kasabada böyle dolaşamazmış. Düşünün bir defa bu prenses gibi bir ihtişamla şehirde dolaşmak ne büyük bir keyif olacak. Onu kasabaya götüren eski arabacı hala burada. İhtiyarı siz hiç görmediniz. Oldukça uzun bir zamandır emekli. Ona 4 atlıyla kasabaya inmek istediğimizi söyleyince nasıl heyecanlandığını görecektiniz. Bunu yeniden yapabileceği için sevinçten ağladı. Titrek bacaklarını çizmelerini çekmesi ise 1 dakika bile sürmedi. Her şey halledildi. Yarın sabah 8'de yola çıkıyoruz. Çok erken uyanmamız gerekiyor. Bu durumda bu gece burada kalmanız iyi olacak. İtiraz kabul etmiyoruz. Size rahat misafir odalarından birini veririz. Pista'da kışlaya gidip gereksinim duyduğunuz her şeyi getirir. O da yarın prenses zamanındaki uşaklar gibi giyinecek. Lütfen itiraz etmeyin. Bizi bu zevkten mahrum bırakmayın. Muhakkak ama muhakkak gelmelisiniz. Hiçbir özür kabul etmiyorum. Ok yaydan fırlamıştı bir defa. Artık olacakları değiştirmek olanaksızdı. Büyülenmiş gibi söylenenleri dinliyordum. Henüz bu beklenmedik değişikliğin şaşkınlığı içindeydim. Sesi her zamandan çok farklıydı. Genellikle sinirli ve sert olan konuşma tarzı artık yumuşak ve akıcıydı. Genellikle asık olan, sarı, hastalıklı yüzü değişmiş, sağlıklı, neşeli bir ifade kazanmıştı. Hafif sarhoş biri gibi pırıl pırıl parlayan gözler ve gülümseyen dudaklarla mutluluk içinde karşımda oturuyordu. İster istemez bu sevinç sarhoşluğu beni de etkisine alıp içimden gelen karşı koyma duygusunu gevşetti. Belki de bunlar gerçek ya da gerçek olacak diye düşünerek kendi kendimi kandırmaya çalışıyordum. Belki de onu yanıltmadın, boş bir umuda kapılmasına yol açmadın. Belki de en kısa zamanda iyileşecek diyordu içimden gelen bir ses. Tam anlamıyla yalan söylemiş de sayılmazdım. Kondor gerçekten de başarılı bir tedavi hakkında bir şeyler okumuştu. Aynı yöntem niçin sağlığa kavuşma umuduyla bile mutluluktan uçacak duruma gelen bu küçük, hayat dolu, pırıl pırıl gencecik kızda başarılı olmasın. Ayrıca onu böylesine umutlandıran, neşeye boğan, sevincini kursağında bırakmanın ne anlamı olabilirdi? Zavallı zaten yeterince acı çekmemiş miydi? Nasıl ki boş sözleriyle beğeni kazanan bir konuşmacı, yanılıp haklı olduğunu düşünerek güçlü olduğu hissine kapılırsa, ben de yalnızca acıma duygularından kaynaklanan abartmalarımın verdiği güvenle kendimi giderek daha başarılı buluyordum. Neden sonra baba geldiğinde hepimiz büyük bir neşe içindeydik. Edith iyileşmiş, tüm sorunlar geride kalmış gibi planlar yapıyor, konuşuyor da konuşuyorduk. Ata binmeyi tekrar nasıl öğrenebileceğini, süvari birliğinden birilerinin ona ders verip ilk aşamalarda eşlik edip edemeyeceğini bilmek istiyordu. Ayrıca babasının rahibe söz vermiş olduğu kilisenin onarımı için gerekli parayı şimdiden vermesi gerekip gerekmediğini, iyileşmenin doğal kaçınılmaz olduğu düşüncesiyle yapılan tüm bu planlar, kahkahalar, kaygılarından kurtulmuş bir yüreğin yaptığı tüm bu şakalar, içimde kalan son karşı koyma duygularının da erimesine yol açtı. Ama akşam odamda yalnız kalınca olanları hatırlamak kalbimin heyecanla çarpmasına neden oldu. Böylesine karşı konulamaz bir umuda kapılması biraz fazla değil miydi? Bu tehlikeli gidişe biraz olsun dur demek yararlı olmaz mıydı? Ama bunları düşünmek bile istemiyordum. Abartıp abartmadığım konusunu daha fazla düşünmek istemiyordum. Aslına bakılırsa söylemeye hakkım olandan fazlasını söylemiş olsam da acıma duygusundan kaynaklanan yalanım bu insanların mutlu olmasını sağlamıştı ve bu asla bir suç ya da haksızlık sayılmazdı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 219.